Ayrım 5, 8. Kısım. Böylesine kritik bir seferin uzun süre gizli kalması elbette ki mümkün değildi. Bunun nedeni hem gereğinden fazla denizcinin meşru korsan seferlerine katılmak istemeleri, hem de Hunter'ın Cassandra isimli yelkenlisine yeterince kumanya ve dolanım sağlamak için çok fazla tüccar ve çiftçiden mal temin edilmesiydi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Hunter'ın gerçekleştireceği tehlikeli sefer tüm Port Royal'ın diline dolanmıştı bile. Hunter'ın Campeche'e saldıracağı söyleniyordu. Bir diğer söylentiye göre Hunter, Maracaibo'yu yağmalamaya gidiyordu. Hatta tam 70 yıl öncesinde Drake'in de yaptığı gibi Panama'ya cüretkar bir saldırı planladığı bile söyleniyordu. Öte yandan bu kadar uzak mesafeye yapılacak bir sefer için çok fazla erzak tedarik edilmesi gerekirdi. Hunter'ın böyle bir yolculuğa gerekenden daha az miktarda şey götürüyor olması Havana'ya saldıracakları söylentisini de yaygınlaştırmıştı. Havana'ya daha önce hiç meşru korsan seferi yapılmamıştı ve bu fikir birçok kişi tarafından büyük delilik olarak nitelendiriliyordu. Kafa karıştıran başka bilgiler de vardı. Yahudi yani Karagöz liman çevresindeki berduşlardan ve çocuklardan yakaladıkları sıçanları satın alıyordu. Yahudinin neden sıçan satın aldığını hiçbir denizcinin aklı almıyordu. Adamın bir domuzun bağırsaklarını da satın aldığı biliniyordu. Domuz bağırsakları belli inançların dini ayinlerinde kullanılıyor olsa bile Musevilerin inançlarında böyle bir uygulama yoktu. Bütün bu dedikodular yayıldığı sırada Yahudinin kuyumcu dükkanının kapıları kilitli ve ahşap kepenkleri de kapalıydı. Yahudi kasaba dışındaki dağlarda bir yerlere gitmişti. Şafak sökmeden yanına sülfür, güherçile ve kömür de alarak yola koyulmuştu. Cassandra için verilen siparişler de aynı oranda tuhaftı. Sadece ufak bir miktarda tuzlanmış domuz eti sipariş edilirken büyük miktarlarda su tedarik edilmişti. Bu suları depolamak için varil imalatçısı Bay Longley'e normalden çok daha ufak ebatlı özel variller imal etmesi söylenmişti. Ayrıca Bay Whitstall'ın halat dükkanına 300 metreden daha uzun, kalın ve dayanıklı ip siparişi verilmişti. Bu ipler de geminin yelken ve direklerinde kullanılmayacak kadar kalındı. Dahası yelkenci Bay Nedley'den de büyük miktarlarda ucu büzgüyle bağlanabilir kocaman çuvallar dikmesi istenmişti. Son olarak da demir ustası Carver özel tasarımlı borda kancaları imal ediyordu. Bu kancaların sivri uçları mafsallıydı ve bu sayede kancalar katlanarak daha ufak ve yassı bir şekle sokulabiliyorlardı. Bir de kötü bir alamet olarak algılanan bir şey olmuştu. Öğlen olmadan balıkçılar devasa bir çekiç kafalı köpek balığı yakalamış ve onu Chocolate Hole adı verilen ve kaplumbağaların uğrak yeri olan sahilden sürükleyerek limana getirmişlerdi. Yassı ve şekilsiz bir çıkıntıyı andıran kocaman kafasının kenarlarındaki iri gözler 4 metre boylarındaki bu balığı iyice korkunç yapıyordu. Balıkçılar ve o esnada oradan geçmekte olan insanlar hayvana silahlarıyla ateş ediyor ve gözle görülür bir zarar veremedikleri için hayrete düşüyorlardı. Köpek balığı gün ortasına kadar sergilendiği yerde yüzgeçlerini çırparak can çekişmişti. İlerleyen saatlerde köpek balığının karnı yarılarak ince bir hortumu andıran bağırsakları bedeninden dışarıya doğru saçılmıştı. Hayvanın iç organları çıkartılırken bir metal parıltısı görülmüş ve midesi kesildiğinde bunun bir İspanyol askerinin zırhı olduğu anlaşılmıştı. Zırhın tüm parçaları, göğüs koruması, çıkıntılı kask ve dizlikler hayvanın midesinden bir bir çıkartılmıştı. Bundan köpek balığının talihsiz İspanyol askerini bütün olarak yuttuğu ve ondan geriye sadece azmedemediği bu zırhın kaldığı görüşü ortaya çıkmıştı. Bazı insanlar bu olayı Port Royal'ın İspanyolların saldırısına uğrayacağının bir işareti olarak algılasa da başka bir kesim bunun Hunter'ın İspanyollara saldıracağının kanıtı olduğuna inanmıştı. Sir James Almont'ın kehanetlerle uğraşacak vakti yoktu. O sabah Lolonez isimli bir Fransız korsanı sorguya çekmesi gerekiyordu. Lolonez Port Royal limanına daha o sabah gelmişti. İçinde geldiği çift yelkenli gemi bir İspanyol gemisiydi. Fransız adamın elinde bir İspanyol gemisine el koyabilme yetkisi sunacak herhangi bir ferman ya da izin belgesi yoktu. Ayrıca İngilizler ve İspanyollar sözde barış halindeydiler. Bundan daha da vahim olan kısım geminin ambarlarında değerli hiçbir şey olmamasıydı. Port Royal limanına geldiğinde geminin ambarında sadece birkaç hayvan postu ve tütün vardı. Her ne kadar Lolonez tanınmış bir Fransız korsanı olsa da akılsız ve vahşi bir adamdı. Aslında meşru korsanlık yapmak için pek de akıllı olmaya gerek yoktu. Sadece doğru koordinatlarda avlayacak uygun gemiyi beklemek ve saldırmak yeterliydi. Valinin ofisinde sorgulanmakta olan Lolonez, çocuksu bir masumiyetle başını öne eğmiş, şapkası elinde pek de inandırıcı olmayan hikayesini anlatıyordu. Anlattıklarına göre limana getirdiği gemiye rastladığında gemi terk edilmişti. Geminin içerisinde hiç yolcu olmadığını ve öylece sürüklenmekte olduğunu söylemişti.
"Kader, bir salgın ya da felaketle karşılaşmış olmalılar," dedi Lolonez.
"Ama gemi iyi durumdaydı ve onu limana getirmenin kraliyete karşı görevim olduğunu düşündüm efendim."
"Gerçekten de hiç yolcu yok muydu?"
"Gemide hiç canlı yoktu."
"Hiç ceset de mi yoktu?"
"Hayır efendim."
"Ya içindekilerin başına ne geldiğine dair herhangi bir ipucu?"
"En ufak bir ipucu bile yoktu."
"Peki ya geminin yükü?"
"Bulduğumuzda hiçbir şeye dokunmadık efendim. Müfettişleriniz ne bulduysa o vardı."
Sir James ticari yelkenlinin kontrolü için kaç masum adam öldürüldüğünü merak ediyordu. Ama asıl merak ettiği bu korsanın geminin kargosunda bulunan eşyalarını gizlemek için nerede mola vermiş olduğuydu. Karayip denizinde bunu yapmış olabileceği binlerce ada ve yanaşmış olabileceği bir sürü de kıyı vardı. Sir James masasının üzerinde ellerini kavuşturup parmaklarını kenetledi. Adamın yalan söylediğine emindi ama bunu kanıtlayamıyordu. Katı ve kendine has uygulamaları olan Port Royal'da bile kimse kanıtsız cezalandırılamazdı. Ne olursa olsun İngiliz kraliyet kanunları burada da uygulanmaktaydı.
"Pekala," dedi sonunda. "Kraliyetin bu gemiye bu şekilde el koymanızı son derece uygunsuz bulduğunu resmi olarak dile getirmeliyim. Bu nedenle kraliyet tüm varlığın beşte birine el koyacaktır ve..."
"Beşte bir?" Normalde kraliyet komisyonu onda bir ya da 15'te biri geçmezdi.
Sir James kararlı bir ses tonuyla, "Aynen öyle," dedi. "Majesteleri ele geçirdiğiniz değerlerin 5'te 1'ine sahip olacak. Ve dahası var. Eğer bana bu gemiyi korsanlıkla ve gayrimeşru bir şekilde ele geçirdiğinize dair en ufak kanıt ulaşırsa bu suçtan yargılanır ve asılırsınız. Bunu da böylece bilin."
"Efendim, yemin ederim ki..."
Elini kaldırarak, "Yeter," dedi Sir James. "Şimdilik serbestsiniz ama söylediklerimi aklınızdan çıkarmayın."
Lolonez abartılı bir saygıyla eğildi ve geri geri gidip odadan çıktı. Almond yardımcısını çağırmak için masasındaki ufak çanı şıngırdattı.
"John," dedi, "bana Lolonez'in mürettebatından birkaç adam bulun ve iyice içirip konuşturun. Bu gemiyi nasıl ele geçirdiğini bilmek ve aleyhinde somut kanıtlar bulmak istiyorum."
"Emredersiniz ekselansları."
"Ve John, el koyulan malların 1/5 alınacak. Onda biri kraliyet, onda biri de vilayet için ayrılsın."
"Tamam ekselansları."
"Şimdilik bu kadar."
John eğildi. "Ekselansları, Kaptan Hunter belgeleri için geldi."
"Öyleyse içeri al."
Az sonra Hunter hızla içeri girdi. Almond ayağa kalktı ve elini sıktı.
"Keyfiniz yerinde gibi kaptan."
"Yerinde Sir James."
"Hazırlıklar yolunda gidiyor mu?"
"Her şey yolunda Sir James."
"Harcamalarınız ne kadar tuttu?"
500 altın Sir James."
Almond bu miktarı öngörmüştü. Masasından bir kese dolusu altın uzattı.
"Bu yeterli olacaktır."
Hunter eğilerek altınları aldı.
"Ayrıca," dedi Sir James, "gerektiğinde dilediğiniz yerde kereste ihtiyacımızı giderecek kesimi yapabilmeniz için gerekli emri de hazırlattım."
Belgeyi Hunter'a uzattı. 1665 yılında kereste ticaretine İngilizler izin veriyordu. Ama İspanyollar bu ağacın ticaretiyle ilgili bir teker oluşturma çabasındaydılar. Bakkam ağacı ya da Latince adıyla Hematoxylin campaecium kırmızı boya ve ilaç yapımında kullanılıyordu. Bu sebepten ötürü tütün kadar değerli bir ticaret metasıydı ve İspanyolların tek eline bırakılamazdı.
Sir James alçak sesle, "Sizi uyarıyorum. Herhangi bir tahrik olmaksızın hiçbir İspanyol yerleşimine saldıramayız," dedi.
"Anlıyorum," dedi Hunter.
"Herhangi bir tahrik ile karşılaşacağınızı düşünüyor musunuz?"
"Pek sanmıyorum Sir James."
O halde Matanzeros saldırınız korsan saldırı olarak sınıflandırılır.
Sir James, mütevazi şalopamız Cassandra bildiğiniz gibi az silahla donatılmış ve belgelerinizin de kanıtladığı üzere ticari amaçlı bir seferde olacak. Fakat gemimiz Matanzeros toplarıyla ateşe tutulduğu takdirde karşılık verme mecburiyeti doğmaz mı? Masum bir gemiye meşru olmayan bir şekilde ateş açılmasının hoş görülecek bir durum olmadığını düşünüyorum.
Kesinlikle hoş görülmez dedi Sir James. Centilmen bir asker gibi davranacağınızdan hiç şüphe duymuyorum.
Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hunter odadan ayrılmak için geri döndü.
Son bir şey dedi Sir James. Kazaya Kral Philip'in değer verdiği bir kişidir. Kazaya'nın kızı Philip'in mali danışmanının yardımcısı ile evli. Matanzeros'ta olanlar hakkında Kazaya'nın farklı şeyler söylemesi majesteleri Kral Charles'ı çok zor durumda bırakır.
Kazaya'nın herhangi bir mesaj gönderebileceğini pek sanmıyorum dedi Hunter.
Öyle olması son derece önemli.
Denizin derinliklerinden bugüne kadar mesaj yollayabilen olmamıştır.
Eminim olmamıştır dedi Sir James ve adamlar el sıkıştılar.
Valinin konağını terk etmek üzereyken zenci bir kadın hizmetkar Hunter'a bir mektup uzatarak tek kelime etmeden yanından uzaklaştı. Hunter konağın basamaklarını inerken bir yandan da kadınsı bir el yazısı ile yazılmış mektubu okuyordu. Sevgili kaptanım, Jamaika adasının iç kısımlarına doğru Crawford Vadisi denilen bölgede muhteşem bir doğal su kaynağı olduğu bilgisine ulaştım. Yeni evimin sunduğu güzellikleriyle tanışmak amacıyla bu muhteşem yere öğlen saatlerinden sonra bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Bana söylendiği kadar güzel ve keyifli bir yer olmasını ümit ediyorum. Sevgilerimle Emily Hacklett. Hunter mektubu cebine koydu. Normal şartlarda Emily Hacklett'ın sözcükleri arasına gizlenmiş davete pek de önem vermezdi. Cassandra'nın yelken açmasına bir gün kala yapılacak çok fazla işi vardı. Öte yandan adanın iç kısımlarında Yahudi ile de buluşacaktı. Belki vakti olursa. Omuz silikte ve atını almak üzere ahırlara yöneldi. 9. Kısım. Yahudi limanın doğusunda bulunan Satır Körfezi'ne konumlanmıştı. Hunter bulunduğu mesafeden bile adamın konumunu kestirebiliyordu. Yeşil ağaçların üzerine yükselen koyu duman ve aralıklarla duyulan patlama sesleri onun yerini belli ediyordu. Ağaç ve kayalıkların arasındaki bir küçük boşluğa kadar atını sürdüğünde Yahudi'yi tuhaf bir manzaranın ortasında buldu. Etrafı çeşitli hayvanların sıcaktan kokuşmuş olan cansız bedenleriyle kaplıydı. Bir diğer tarafta içlerinde güherçile, sülfür ve kömür bulunan 3 ahşap varil vardı. Yeri kaplayan yüksek ve sık otların üzerine parlayan cam parçacıkları saçılmıştı. Yahudi'ye gelince kıyafetleri kan ve patlamalardan oluşan toz ile kaplı bir halde azimle çalışmayı sürdürüyordu. Hunter atından iterek etrafı inceledi.
''Tanrı aşkına ne yapıyorsun sen burada böyle?'' ''Benden istediğin şeyi'' dedi Yahudi gülümseyerek. ''Hayal kırıklığına uğramayacaksın, gel de göstereyim. Öncelikle benden uzun boylu ve yavaş yanacak bir ateşleme fitili istedin, doğru mu?''
Hunter evet anlamında başını salladı.
''Sıradan bir fitil işimizi görmezdi.'' diye yanıt verdi Yahudi. ''Ateşleme için yere çizgi halinde barut dökülebilir. Ama barut çok hızlı yanar. Tam aksine daha ağır bir ateşleme için barutlu fitil kullanılabilir.''
Barutlu fitil olarak adlandırılan mekanizma ince bir ipin ya da sicimin güherçileye batırılarak yanıcı hale getirilmesinden oluşurdu. ''Ama bu da ihtiyacımız olandan daha yavaş yanar ve çoğu zaman en uçtaki fitili ateşlemeyecek kadar zayıf bir alev elde edilir.
Ne demek istediğimi anlıyor musun?''
''Evet anlıyorum.'' ''İyi o zaman, orta boy alev veren ve yanma hızı daha düşük olan bir barut oluşturmak için içerisindeki sülfür miktarını arttırmak gerekli. Fakat bu karışımda güvenilir değildir. Alevin birden parlayıp sönmesi arzu edilen bir sonuç değildir.''
''Hayır.'' Bu yüzden birçok farklı fitil, ip ve bez parçalarıyla denemeler yaptım ama istediğim sonucu alamadım. Denediğim metotların hiçbiri yeterince güvenilir değildi. En sonunda benim de aklıma içten barutlu bir fitil oluşturmak geldi. Barutu neyin içine koyacağımı düşünürken bunu buldum.
Elinde ince beyaz ip gibi bir şey sallıyordu.
Sıçanın bağırsağı dedi Yahudi kendinden memnun bir tavırla gülerek. köz üzerinde esnekliğini kaybettirmeyecek kadar kurutularak vücut sıvılarından arındırılıyor. Şimdi bu gördüğüm bağırsak barutla doldurulunca tam istediğimiz gibi bir ateşleme fitili elde ediliyor. Dur göstereyim.
Uzunluğu 3 metreyi kolaylıkla bulan içi doldurulmuş bir bağırsak aldı. Bağırsağın beyaz rengi içindeki baruttan ötürü daha da koyulaşmıştı. Yere serdiği icadını bir ucundan ateşledi. Fitil sessizce ve yavaşça yanıyordu. Alev dakikada 4 santimetre gibi bir mesafe kat ediyordu. Kara gözün yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi.
Gördün mü?
Gururlanmakta haklısın dedi Hunter. Bu fitil yolculuğa dayanacak mı peki?
Dikkatlice taşınmalı dedi Yahudi. Tek sorun zaman. Eğer bağırsak bir gün sonra yakalırsa kuruyup çatlıyor.
Öyleyse sıçanları yanımızda götürürüz.
Sanırım tek çare bu dedi Yahudi. Şimdi sana bir sürprizim daha var. Bu benden talep etmediğim bir şey ama belki işine yarayabilir. Bence çok başarılı bir düzenek oldu.
Bir an durakladı.
Adına Grenadier denen Fransız silahını daha önce duydun mu?
Hayır dedi Hunter kafa sallayarak. Zehirli bir meyveden mi bahsediyorsun?
Grenadier Fransızca nar anlamına geliyordu. Kral Louis'nin sarayında gizemli zehirlenmeler de yaygın olunca aklına bu gelmişti. Pek değil dedi Yahudi hafifçe sırıtarak. Nar meyvesinin içindeki çekirdeklerden ötürü bu silaha bu ismi vermişler. Böyle bir silah yapılabildiğini biliyordum ama imalatının çok tehlikeli olduğunu da duymuştum. Yine de denemek istedim. İşin zorlayıcı kısmı doğru güherçile oradını tutturmak. Göstermeme izin ver.
Yahudi bir tane ufak bir cam şişe aldı. Hunter'ın gözlerinin önünde içerisine birkaç saçma ve demir parçası attı. Bir yandan çalışırken,
''Beni deli zannetmeni istemem. Büyük suç olayını bilir misin?''
''Çok az.'' Bir yandan Grenadier hazırlamakta olan Yahudi,
''Her şey oğlumla başladı.'' dedi suratını buruşturarak. 1639 senesinin Ağustos ayıydı. O sırada Yeni İspanya'daki Peru'nun Lima şehrinde yaşamakta olan oğlum uzun süre önce Musevilikten çıkmıştı. Ailesiyle birlikte yaşıyordu. Düşmanları da çoktu. 11 Ağustos'ta tutuklandı. Gizli bir Yahudi olmakla suçlandı. Cumartesi günleri satış yapmadığı ve kahvaltıda domuz pastırması yemediği söylenmişti. Yahudi olarak damgalandı ve işkence gördü. Ayaklarına kızgın demirden ayakkabılar giydirip yaktılar. Sonunda itiraf etti. Yahudi şişeyi ağzına kadar barutla doldurdu ve mum eriterek şişenin ağzını kapadı. 6 ay hapishanede kaldı diyerek anlatmayı sürdürdü. 1640 yılının Ocak ayında 11 kişi bu suçtan yakıldı. Bu adamların 7 tanesi diri diri yakıldı. İşte onlardan biri de benim oğlumdu. Kazaya bu idamları yöneten garnizon komutanıydı. Oğlumun mal varlığına el kondu. Karısı ve çocukları da kayboldular.
Yahudi hemen Hunter'a baktı ve gözündeki yaşları sildi.
Yas tutmuyorum ama belki bu anlattıklarım bunu neden yaptığımı sana anlatır.
Grenadier'i havada tutarak içine ufak bir fitil yerleştirdi.
''Şu çalılığın arkasına geçmende fayda var.'' dedi Yahudi.
Hunter Yahudi'nin şişeyi bir kayalığa yerleştirişini, ateşlemesini ve koşarak yanına gelişini izledi. Her iki adam da dikkatlice şişeyi izliyorlardı.
''Şimdi ne olacak?'' dedi Hunter.
''İzle.'' dedi Yahudi. Nihayet tekrar gülümsüyordu. Kısa bir süre sonra şişe havaya uçtu. Fırlayan metal ve cam parçaları etrafa doğru saçıldı. Yere çömelen Hunter ve Yahudi üzerlerinden geçip bitki örtüsünü parçalayan patlamayı duydular. Hunter başını doğrultabildiğinde rengi solmuştu.
''Yüce Tanrım'' dedi. ''Bir beyefendinin kullanabileceği bir düzenek değil'' dedi Yahudi. ''İnsan etinden daha sağlam maddelere çok az hasar verir.''
Hunter hayretle Yahudi'ye baktı.
''Kazaya bu ilgiyi hak ediyor'' dedi Yahudi. ''Grenadier hakkında düşüncelerin nedir?''
Hunter durakladı. İnsanlığa bu kadar zarar veren bir silaha karşıydı. Yine de 60 denizciyle düşman karasularından bir hazine kalyonu ele geçirmeye gidiyordu. Yani en az 300 askerin nöbet tuttuğu bir adada 300 kadar başka asker tarafından korunan bir kaleye karşı sadece 60 denizciyle mücadele verecekti.
''Bundan bir düzine imal et'' dedi. ''Yolculuk için paketle ve bundan kimseye bahsetme.'' ''Bunlar bizim sırrımız olarak kalacak.''
Yahudi gülümsedi.
''Öcünü alacaksın Don Diego'' dedi Hunter. Sonra atına bindi ve oradan uzaklaştı.
10. Kısım. Crawford Vadisi Hunter'ın bulunduğu yerin kuzeyinde kalıyordu. Yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı gökyüzüne uzanan dağların eteklerini takip ederek yarım saatlik keyifli bir ato yolculuğu yaptı. Hunter vadiye yukarıdan bakan yüksekçe bir tepeye vardı. Bulunduğu yerden vadinin doğusundaki göletten doğarak vadiyi boydan boya geçen akarsuyu ve hemen kenarındaki bir ağaca bağlanmış olan Bayan Hacklett ve iki kölesinin atlarını görebiliyordu. Ayrıca çimlere serilmiş bir örtü üzerinde piknik yemekleri hazırlanmıştı. Atını diğer atların yanına sürüp bağladı. Hemen Bayan Hacklett'ın uşaklarının ağızlarını sıkı tutmasını sağlaması gerekiyordu. Parmağını dudaklarına götürerek kadınlara birer şilin salladı. Bu bahşişi memnuniyetle kabul eden kadınlar gülüşerek oradan uzaklaştılar. Kadınlar böyle durumlara alışıktı ve gizli bir buluşmayı görmezden gelmek için ilk rüşvet alışları değildi. Hunter da kadınların bu buluşmadan kimseye bahsetmeyeceklerine emindi. Öte yandan bu meraklı kadınların bir çalı arkasına gizlenerek iki beyaz insanı gülüşerek seyredeceklerinden de şüphe duymuyordu. Göletin kıyısındaki kayalıkları takip ederek Bayan Hacklett'a doğru sessizce ilerledi. Küçük bir şelaleden akarak göleti besleyen kaynağın başında Bayan Hacklett suya girmişti. Henüz Hunter'ın geldiğinin farkında bile değildi. Hala yakında olduğunu düşündüğü kölesine ''Sera'' diye seslendi Bayan Hacklett. ''Limandan Kaptan Hunter'ı tanıyor musun?'' ''He dedi Hunter sesini tizleştirerek kadının kenarda duran kıyafetlerinin yanına oturdu. ''Robert onun sıradan bir haydut, bir korsan olduğunu söylüyor.'' dedi. ''Ama Robert bana o kadar az ilgi gösteriyor ki. İngiltere'de kralın gözdeleri arasındaydım. Kesinlikle kusursuz ve çok eğlenceli bir adamdı. Ama şu kaptan o kadar yakışıklı ki. Acaba kasabada çok kadınla ilişkisi var mı, bunu biliyor musun?'' Hunter cevap vermedi. Bayan Hacklett'ın suda yüzüşünü izliyordu. ''Eminim vardır. Onda en katı kalbi eritebilecek bakışlar var. Ayrıca güçlü ve cesur bir adam ve hiçbir kadın bunu görmezden gelemez. Parmak ve burun boyu da gayet uygun ve bir erkekte bunlar hayra alamettir. Kasabada gözdesi olan bir kadın var mı acaba Sarah?'' Hunter cevap vermedi. ''Majestelerinin de parmakları uzundu ve yatak odası içinde gayet iyi bir donanımı vardı.'' Kendi kendine kıkırdadı. ''Bunlardan bahsetmemeliyim Sarah.'' Hunter hala hiçbir şey söylemedi. ''Sarah!'' diye seslendi tekrar Bayan Hacklett arkaya doğru dönerek. Döndüğünde Hunter'ın orada sırıtarak oturduğunu gördü. ''Bu sularda yüzmenin sağlıksız olduğunu bilmiyor musunuz?'' dedi Hunter. Bayan Hacklett kızgın bir şekilde ona su attı. ''Hakkınızda söylenen her şey doğruymuş.'' diyerek şikayetini dile getirdi. ''Siz son derece kaba, edepsiz bir adamsınız ve kesinlikle bir beyefendi değilsiniz. Yoksa buraya bir beyefendinin gelmesini mi tercih ederdiniz?'' Biraz daha su attı. ''En azından röntgenci bir hırsız beklemediğim kesin. Şimdi burayı terk edin ve giyinmeme izin verin.'' ''Yerimden gayet memnunum.'' dedi Hunter. ''Gitmeyi reddediyorsunuz öyle mi?'' Kadın çok sinirlenmişti. Hunter berrak suyun izin verdiği kadarıyla kadının zevkine hitap etmediğini, fazla zayıf olduğunu görebiliyordu. Bayan Hacklett küçük göğüslü, belirgin kemikli ve sivri yüzlü bir kadın olsa da asabi tavırları Hunter'ı tahrik etmişti. ''Korkarım öyle, bir yere gitmiyorum.''
''Öyleyse bayım, sizi çok yanlış değerlendirmişim. Bu durumdaki bir bayana karşı temel nezaket ve terbiye kurallarına uygun davranmanızı beklerdim.''
''Bu durumda derken?'' diye sordu Hunter.
''Tamamen çıplağım bayım.''
''Öyle olduğunuzu görüyorum.
Ve su çok soğuk.''
''Öyle mi gerçekten?''
''Evet öyle.''
''Bunu daha şimdi mi fark ettiniz?''
''Bayım, bir kez daha bu saçmalığa bir son vermenizi ve bana kurulanıp giyinebilmem için izin vermenizi rica edeceğim.''
Bu sözler üzerine Hunter su kenarına kadar yürüdü ve kadını kolundan yakalayarak suyun dışına kayalıklara çekti. Üzerinden sular damlamakta olan Bayan Hacklett güneşe rağmen titriyordu. Öfkeli bir şekilde Hunter'a baktı. ''Titremekten öleceksiniz.'' dedi Hunter, kadının içinde bulunduğu duruma gülerek. ''Öyleyse eşit olalım.'' dedi ve Hunter'ı birden üzerindeki kıyafetlerle suya itti. Suda büyük bir dalgalanma yaratarak gölete düşen Hunter, tenine değen buz gibi suyun etkisiyle irkildi. Soğuktan nefesi kesilmişti. Kadın kayanın üzerinden ona gülerken bir müddet suda debelendi. "Bayan," dedi debelenerek, "bayan, size yalvarıyorum." Kadın hala gülüyordu. "Bayan," dedi, "yüzme bilmiyorum. Yalvarırım, yardım edin." Kafası suya batıp çıktı. "Yüzme bilmeyen bir denizci ha?" Kadın kahkaha atmaya başladı. Tekrar batmadan önce ağzından çıkan tek kelime "bayan" oldu. Debelenmeye ve çırpınmaya devam ediyordu. Kadın ona elini uzatınca hunter o yöne doğru çırpınarak uzanmaya çalıştı. Kadının elini tutar tutmaz tüm gücüyle onu gölete çekti. Kadın kuvvetli bir çığlık atarak sırt üstü suyun içine düştü ve büyük bir dalga oluşturdu. Hunter onu bacağından çekerek tekrar suya batırdı. Kadın tekrar yüzeyde belirdiğinde gülme sırası artık Hunter'daydı. Gülerek kayaya çıkmasına yardım etti. "Sen," diye bağırdı, "basit, adi, soysuz, boğaz kesen bir eşkıyadan başka bir şey değilsin." "Emrinizdeyim," dedi Hunter ve onu öptü. Bayan Hacklett kendini geri çekti. Ve dahası diye tekrar eden Hunter onu tekrar öptü. "Şimdi de sanırım bana sıradan bir sokak kadınına yaptığınız gibi zor da sahip olacaksınız." Bir yandan ıslak kıyafetlerini çıkartırken, "Sanmıyorum," dedi Hunter, "zorlamama gerek kalmayacak." Ve kalmadı. "Küpe gündüz mü?" dedi korkulu bir sesle. Ağzından son çıkan anlaşılır sözcükler bunlar olmuştu.